Ayrım 14.
Bütün bu esprilerde kahraman rolündeki kişi stereotipik bir Amerikalıydı. Fazla atak ama her konuda yeteneksiz biri. Mağaracılık konusu gene böyle bir öğle yemeği sırasında açıldı. Hep birlikte ondüle metal bir yağmur saçağın altına yerleşmiş, ellerindeki teneke kutulardan Japon işçilere verilen yemeği yiyorlardı. Pirinç ve balık. Üniversitelilerden üçü mağaralara inmeye meraklıydı. Daha doğrusu bu sporu savaşın son korkunç yılından ve arkadan gelen işgal faciasından önce yapıyorlardı. Dağlarda geçirdikleri günlerin eğlencelerini ve heyecanlarını anlatıp tekrar oralara dönecek paraları olmadığı için hayıflanıyorlardı. Nikolay çoktan beri kentte yaşamaktaydı. Buranın gürültüsü ve kargaşası köy hayatı sırasında edindiği sezgi ve duygularını paslandırmaya başlamıştı. Gençleri mağaralar konusunda biraz daha konuşturup bu iş için ne gibi malzeme gerektiğini öğrendi. Aslında gerekli şeyler öyle pek de fazla değildi. Ama bu gençlere işgal kuvvetlerince verilen parayla alınamıyorlardı gene de. Nikolay kendisini de götürüp bu sporu öğretirlerse bütün gerekli malzemeyi toplayabileceğini önerdi. Önerisi hemen kabul edildi. İki hafta sonra dördü birlikte dağlarda bir hafta sonu geçirdiler. Gündüzleri mağaralara inip içerlerini keşfediyorlar. Geceleri de ucuz dağ hanlarında konaklayıp bol bol sake içiyorlar. Dünyanın her yanındaki gençlerin ilgilendiği konularda çene çalıyorlardı. Sohbetleri sanatın niteliğinden türlü esprilere, gelecek için planlardan birbirine takılmalara, yeni model haiku'dan politikaya, sekse, anılara, sessizliğe kadar her şeyi kapsıyordu. Nikolay yer altında geçirdiği ilk saatten sonra bu sporun kendisi için biçilmiş kaftan olduğunu anlamakta gecikmedi. İnce ve sağlam vücudu dar geçitlerden kaymaya çok uygundu. Güdülecek yöntemlerle karşılaşılabilecek rizikoların çarçabuk hesaplanma gereği Go'dan kazandığı yeteneklere tıpatıp uyuyordu. Tehlikenin çekiciliği ise ona olağanüstü bir zevk vermekteydi. Dağcı olamazdı asla. Halkın dağcılara tuttuğu alkış onun Shibumi duygusuna ters düşüyordu. Oysa mağaracılıkta risk ve cesaret anları kişinin kendine özgü ve özeldi, sessizdi, kimse görmüyordu. Üstelik ilkel ve hayvansal korkular işe büyük lezzet katıyordu. Dimdik kuyu gibi yerlerden inişlerde aşağıya düşme tehlikesi vardı. Bütün mahlukat için ortak bir korku, üstelik bu korkuyu artıran şey de dibi bilinmeyen bir karanlığın içine düşüyor olmaktı. Aşağıda onları bekleyen şey düşen bir dağcıyı bekleyen renkli manzaralar değildi. Mağaralarda her an soğuğun ve nemin hissedilir halde olması da korku vericiydi. Bu durum gerçi her insanı korkuturdu ama mağaracıları özellikle korkuturdu. Çünkü mağaracılıktaki kazaların ve ölümlerin çoğu hipotermiye sonucuydu. Sonra bir de karanlığa karşı duyulan doğal korku vardı. Her an var olan sonsuz siyahlık ve bu nedenle insanın geçtiği delikten vücut eklemlerinin yapısı nedeniyle geri çıkamayıp orada sıkışıp kalıvermesi korkusu. Ayrıca dar mağaraları su basması tehlikesi de yabana atılamazdı. Bazen birkaç dakikalık bir uyarı sonunda, bazen hiç uyarısız suyla dolabilirdi insanın her an başının üstünde, hatta zaman zaman sırtının birkaç santim üstünde, binlerce tonluk kayanın durmakta olduğunu bilmesi duygusu vardı. Bu binlerce tonluk kaya elbette günün birinde yer çekim kanununa boyun eğecek, alttaki incecik geçidi yok edecekti. Evet, bu Nikolay için ideal bir spordu. Bu tür tehlikeleri çok seviyordu. İçinde yatan en ilkel ve hayvansal korkulara karşı zihinsel kontrolünü ve fiziksel yeteneğini kullanmak harika bir duyguydu. Düşme korkusuna, boğulma korkusuna, soğuğa, yalnızlığa, orada ebediyen kaybolma tehlikesine ve başının üstünde hazır bekleyen tonlarca kayanın bilincine karşı. Mağaracın en büyük yardımcısı mantık ve zekice planlamaydı. En büyük düşmanı ise hayal gücü ve panik. Mağaracı için korkak olmak kolay, cesur olmak güçtü. çünkü yalnız çalışırdı o. Kimse görmeden, kimse eleştirmeden ve kimse alkışlamadan. Nikolay hem bu düşmanlarıyla başa çıkmaktan hoşlanıyordu, hem de onlarla karşı karşıya geldiği çevreden. Bundan başka düşmanların çoğunun kendi içinde bulunduğunu bilmek ve kazandığı zaferlerin gizli olduğunu hissetmek apayrı bir zevkti. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de yeryüzüne çıkma sevinci vardı. Saatlerce yerin altında kalıp yukarı dönüldüğünde en olağan, en sıradan şeyler bile bir renk, bir değer kazanıyordu. Hele yer altında geçen süre içinde tehlikeler ve fiziksel başarılar yer almışsa, insan tatlı havayı obur soluklarla içine çekiyor, katılaşmış ellerini sürterek ısıtmaya çalışıyor, çevresine bakınıp gördüğü güzel renklerle zevkleniyor, güzel kokuları içine çekiyor, boğazından aşağı bir sıcaklık kayıyor, ağzına çeşitli lezzetler doluyordu. Gökyüzü önemli bir mavilik kazanıyor, çimenler önemli bir yeşilliğe bürünüyordu. Bir arkadaşın insanın sırtına vurması iyiydi. Bir insanın kendisine dokunması hoş bir duyguydu. Sesler duymak, duyguları ifade eden sesler çıkarmak, fikirleri paylaşmak, aynı şeylere gülmek güzel şeydi. Nikolay için mağaradan yeryüzüne çıktıktan sonra geçen ilk saat hemen hemen mistik yolculuklarında duyduğu hislerin benzerini taşıyordu. Gözün gördüğü cisimler tekrar eski sıradan hallerine dönünceye kadar geçen süre içinde sarı güneş ışığıyla ve kıpırdayan otlarla bir oluyordu gene. Dört genç bundan sonra her hafta sonunu dağlarda geçirmeye başladılar. Gerçi ellerindeki amatör takımlar uluslararası mağaracılık standartlarına göre oldukça basit sayılacak yerlere inebilmelerine ancak yetiyordu ama gene de sebatlarının, dayanma güçlerinin, becerilerinin bir deneyi oluyordu bu iş. Gecelerde aralarındaki dostluğu güçlendiriyor, sohbetle, saki ile, kötü esprilere gülmekle geçip gidiyordu. Nikolay gelecekte dünya çapındaki yeraltı keşiflerine katılarak büyük ün kazanacaktı. Bununla birlikte o ilk günlerin eğlence ve serüven duygusunu bir daha aynı yoğunlukta tadamayacaktı. 23 yaşına geldiğinde Nikolay'ın ihtiyaçlarının çoğunu karşılayabilecek ve kayıplarının da çoğuna dayanabilecek bir hayatı olmuştu. Tek alışamadığı kayıp General Kişikava'nın kaybıydı. Otekesa'nın evini aramamak için kendi Asakusa mahallesindeki evini aile üyeleri sayılabilecek kişilerle doldurmuştu. Çocukluğunu ve çocukluk aşkını kaybetmiş, bunu da Tanaka kardeşlerin çeşitli oyunlarıyla telafi yoluna gitmişti. Bir zamanlar Go'nun karşıladığı zihinsel disiplin ve zevki şimdi mağaracılık karşılıyordu. Gençliğini ve ulusunu mahvedenlere karşı duyduğu nefretse pek sağlıklı bir yöntem olmamakla birlikte çıplak elle adam öldürme tekniğindeki ilerlemeleriyle uçup gidiyor, içinde kalmıyor, onu paslandırmıyordu. Antrenman yaptığı zamanlar gözleri şaşkınlıkla açılan hasımlarını kendine hayran eder, bu yüzden kendini daha iyi hissederdi. Kayıplarının çoğu kişisel ve organikti. Onların yerine koyduğu şeylerse mekanik ve dışta kalan şeylerdi. Ama aradaki boşluğu doldurabilen bir şey vardı gene de. Ara sıra mistik yolculuklarına çıkıp ruhunu dinlendirmesi. Hayatının en tek düze kısmı Sanshin binasının bodrum katındaki odasında geçirdiği haftada 40 saatti. Yetişme tarzı ona bazı batılılarda gördüğü gibi hayatlarını işteki başarılarıyla doldurma zorunluluğunu yüklemiyordu. Zevk, okuma ve rahatlık yeterliydi Nikolay için. Başkaları tarafından beğenilmek gibi bir koltuk değneğine ihtiyacı yoktu. Kendi gücüne inanma zorunluluğu yoktu. Eğlence gibi bir uyuşturucu maddeye de gereksinim duymuyordu. Ne yazık ki şartlar onu para kazanmaya zorlamaktaydı. Üstelik de Amerikalılar arasında çalışarak kazanmaya. Nikolay'ın çalışma arkadaşları gerçi Amerikalılardan başka İngilizleri, Avustralyalıları da kapsıyordu ama Amerikan yöntemleri, değerleri ve amaçları her zaman baskındı. Bu yüzden kısa zamanda İngilizleri beceriksiz Amerikalılar, Avustralyalıları da stajyer Amerikalılar olarak görmeye başlamıştı. Şifre servisinin esas dili İngilizceydi ama Nikolay'ın hassas kulağı yüksek sınıftan İngilizlerin kelimelerin yarısını yuta yuta ağzında bir şey geveler gibi konuşmasını da Amerikalıların madeni çatırtısında tutmadığı için kendine değişik bir aksan buldu. İngiliz ve Amerikan dillerinin arasında bir orta yol. Bunun sonucu olarak İngilizceyi ana dili olarak kullananlar onu da her zaman ana dili İngilizce olan biri sandılar. Ama başka bir bölgeden gelen biri. Ara sıra iş arkadaşları Nikola'yı partilerine ve gezilerine davet etmeye çalışıyorlardı. Onların iyi niyetli tenezzül olarak gördüğü bu hareketin Nikolay tarafından küstah bir eşitlik iddiası diye değerlendirileceği akıllarının ucundan bile geçmiyordu. Nikola'yı asıl sıkan onların bu eşitlik iddiası değildi. Kültürel bir karmaşıklık içinde bulunmalarıydı. Amerikalılar hayat standardını yaşamın kalitesiyle karıştırıyorlardı. Fırsat eşitliğini örgütleşmiş beceriksizler ordusuyla, ataklığı cesaretle, sertliği erkeklikle, özgürlüğü serbestlikle, çok laf etmeyi canlılıkla, eğlenceyi zevkle karıştırdıkları gibi. Bütün bu karışıklıkların sonucu olarak da tabii adaletin yalnızca eşit olanlar arasında eşitlik sağlayacağı gerçeğini göremiyor, herkes arasında eşitlik sağlayabileceği hayaline kapılıyorlardı. En iyimser günlerinde Amerikalılara çocuk gözüyle bakardı. Enerjik, meraklı, saf, iyi yürekli, kötü yetiştirilmiş çocuklardı bunlar. Bu açıdan bakıldığında Amerikalılarla Ruslar arasında pek az fark vardı. Her ikisi de dışa dönük, harekete önem veren fiziksel uluslardı. Maddesel varlıklara ilgi duyan, güzellik karşısında şaşalayan, kendi ideolojilerinin en iyisi olduğuna inanan, olgunluktan uzak, kavgacı ve çok tehlikeli insanlar. Evet, tehlikeli. Çünkü ellerindeki oyuncaklar uygarlığı yok edebilecek kozmik silahlardı. Asıl tehlike kötü niyetli olmalarından çok bir hata yapabilmelerinde yatıyordu. Dünyayı mahvedecek olanın Machiavelli değil de Sancho Panza olabileceğini anlamak garip bir duyguydu doğrusu. Yaşamın kaynağının bu insanlar elinde olduğunu bilmesinden ötürü içi hiçbir zaman rahat değildi. Ama başka bir seçenek de yoktu. Tedirginliğine alışıp onunla bir arada yaşamayı öğrendi. Onlar arasında geçirdiği ikinci yılın Mart ayında da kurtlarla sofraya oturanın kendisini konuk mu yoksa yemek mi saydıklarını asla bilemeyeceğini de öğrendi. Havanın bütün kapanıklığına rağmen Japon ruhunun ölmezliği hala kendine bir ifade yolu buluyordu. Hafif iyimser bir şarkıyla Ringo no Uta adlı şarkı ülkenin bütün nüfusunun dudaklarından düşmüyordu. Zaman zaman bu şarkının alçak sesle söylendiği duyuluyor. Bazen de insanlar yalnızca melodisini mırıldanıyordu. Savaşın enkazından yeni bir ulus yaratmak çabasında olan binlerce kişi açlıkla dolu zalim kışlar geçmiş, sel baskınlarıyla, zayıf tarımsal rekoltelerle noktalanan ilkbaharlar geride kalmıştı. Artık dünyanın onarılma dönemine girdiği duygusu yaygındı. Mart ayının nemli rüzgarları altında bile ağaçlara yeşil bir gölge inmeye başlamıştı. Bereketin hayaleti. O sabah Nikolay işine geldiğinde keyfi öylesine yerindeydi ki odanın kapısına asılmış askeri ifadede bile bir espri bulabildi. Skap komkeno sphinx fe kodlama dekodlama. Aklı başka yerlerde masanın başına geçip Mançurya'daki Sovyet işgal kuvvetlerinden gelen şifreli mesajları çözmeye koyuldu. Bunlar sıradan mesajlar olup basit şifrelerle gönderilmişti. Ruslarla Amerikalıların askeri ve siyasal oyunlarına hiç ilgi duymadığı için mesajları genellikle anlamını fazla önemsemeden çözer hazırlardı. İyi bir stenografın notlarını okumadan daktilo edebilmesi gibi. Bu yüzden az önce bir kenara ittiği mesajın önemi ancak yenisi üzerinde çalışmaya başladığı zaman zihninde tomurcuklanabildi. Mesajı kutudan geri çekip bir kere daha okudu. General Kishikawa Takashi, birinci derecede savaş suçlusu olarak yargılanmak üzere Ruslar tarafından uçakla Tokyo'ya getiriliyordu. Washington. Bayan Sivivan'ın öncülüğünde dört adam asansöre bindiler ve kadın cebinden çıkardığı manyetik kartı 16. kat yazılı yerdeki deliğe sokuncaya kadar hareketsiz beklediler. Katın sayısının yarattığı izlenimin tersine asansör yukarı çıkacağına, olanca hızıyla binanın barsağına doğru inmeye başlayınca şifre adı Bay Haman olan Arap, Şiddet stajyeri birden dengesini kaybetti ve Bayan Sivivan'a çarptı. Omuzları birbirine değince kadının gırtlağından gıcırtıya benzer bir ses çıktı. Çok özür dilerim madam. Birinci kattan 16. kata gidilirken yukarı çıkılır sanmıştım. Aslında matematiksel açıdan öyle de olmalıydı ama... OPEC temsilcisinin kaşlarını çatması bu saçma sözlere bir son verdi. Bay Haman bu sefer dikkatini Bayan Sivivan'ın ensesine çevirdi. OPEC'in sorun çözücüsü Bay Abel, kendisi de Arap olduğu için bu ırktaşının titrek sesinden ve şaşkın hallerinden utanç duyuyordu. Bay Abel'ın büyük babası da kendisi de Oxford mezunuydu. Ailesi uzun yıllardan beri İngilizlerle bir olup kendi yurttaşlarını sömürmenin avantajlarını tatmıştı. Kendi soyluluğunun yanında bu sonradan görme şaşkını fena halde küçümsüyordu. Allah bilir eskiden keçi çobanı olan bu salak günün birinde çadırının kazığını toprağa çakarken petrol bulmuş buralara kadar gelebilmişti. Üstelik bu akşam samimi bir sosyal serüvenden alıkonup buraya çağrılmasının nedeni de besbelli bu yurttaşının beceriksizliğiyle ilgili olmalıydı. Onun ve CIA salaklarının bu gece ana şirketin yönetim kurulu başkanı bile çağırsa gitmezdi. Çağrı geldiği anda son derece yakışıklı ve iç gıcıklayıcı bir delikanlıyla sohbetteydi çünkü. Babası Amerikalı bir senatördü delikanlının. OPEC'cinin soğuk kibrine karşın muavin asansörün ta dibine dayanmış duruyor, sanki aklında bu önemsiz sorundan çok daha acil şeyler varmış gibi görünmeye çalışıyordu. Daryl Star'a gelince soğukkanlılık gösterisini inandırıcı kılabilmek için bir yandan cebindeki bozuk paraları şıkırdatıyor, bir yandan dişlerinin arasından ıslık çalıyordu. Asansör birden zınk diye durdu. Bayan Sivivan kapının açılabilmesi için aynı deliğe ikinci bir manyetik kart soktu. Arap çoban bu fırsattan yararlanıp onun kalçasını pat pat okşadı. Kadın irkilip uzaklaşmaya çalıştı. Ah diye düşündü Arap, alçak gönüllü bir kadın. Herhalde bakire. Daha iyi çünkü bekaret Arapların gözünde çok önemliydi. Mukayeseden ödleri koptuğu için hakları da yok değildi tabii. Daryl Star açıkça, muavin ise kaçamak bakışlarla çevreyi inceliyorlardı. İkisi de daha önce 16. kata hiç kabul edilmemişlerdi. Bay Abel ise Diamond'la çarçabuk el sıkıştı ve hemen sordu. Ne oluyor böyle? Buraya sebep gösterilmeden çağrılmak hiç hoşuma gitmedi. Hele meşgul olduğum bir akşamda. Diamond, anlattığım zaman daha da az hoşuna gidecek dedi. Sonra Star'a döndü. Otur şuraya. Roma'da sebep olduğum bokluğun büyüklüğünü görmeni istiyorum. Star omuzlarını kaldırıp aldırmıyormuş gibi bir hataya girdi. Konferans masasının başındaki beyaz plastik koltuklardan birine oturdu. Arap çoban ekran pencereden görünen manzaraya hayran hayran bakıyordu. Bay Haman dedi Diamond. Araba farlarının Washington anıtı üzerinde kayan ışıklarını izlerken Arap'ın burnu neredeyse pencerenin camına değiyordu. Aynı saatte aynı noktayı aydınlatan araba farları. Diamond, Bay Haman diye tekrarladı. Ne? Ha evet, şu şifre adımı hep unutuyorum. Ne kadar espriliyim. Otur dedi Diamond kuru bir sesle. Efendim? Otur. Arap aptal aptal sırıtarak Star'ın yanına oturdu. Diamond, OPEC temsilcisini masanın öbür başına yönelttikten sonra kendisi de döner koltuğuna geçti. Söyleyin bana, Bay Abel, bu sabah Roma Uluslararası Havaalanı'nda yer alan bozgun eylemiyle ilgili neler biliyorsunuz? Hemen hemen hiçbir şey. Kendimi taktik ayrıntılarıyla yoramam. Benim dalım ekonomik strateji. Pantolonunun kılıç gibi ütülenmiş kat yerinden hayali bir tuzu parmağının bir hareketiyle uçurdu. Diamond kısaca başını salladı. Böyle şeylerle uğraşmak ikimizi de düşmemeliydi dedi. Ama senin adamlarının ahmaklığıyla benimkilerin yeteneksizliği sonucu bir dakika diye lafa karıştı muavin. Diamond onu duymamış gibi devam etti. Olayı bizim bizzat ele almamız gerekiyor. Sana biraz temel bilgi vereceğim. Ortadaki durumu görebilesin diye. Bayan Sivivan lütfen not alın. Diamond birden başını kaldırdı ve CIA muavinine baktı. Sen ne diye ayakta dikiliyorsun? Muavin dudakları sımsıkı, burun delikleri apaçık cevap verdi. Belki ötekileri yaptığın gibi bana da oturmamı emretmeni bekliyor olabilirim. Pekala, otur. Diamond'ın bakışları ifadesiz ve yorgundu. Muavin diplomatik bir zafer kazanmış havasında Star'ın yanındaki yere yerleşti. Diamond'ın aşağılayıcı ve hakaret dolu tavrı konferans süresi boyunca bir kere bile Bay Abel'a yönelmedi. İkisi daha önce de birçok sorun üzerinde birlikte çalışmışlardı. Birbirlerine karşı bir tür saygıları vardı. Dostluk üzerine kurulu saygı değil elbette. Ama ortak yönetim yeteneklerine, sorun analiz kapasitelerine, romantik ahlak ilkelerine aldırmaksızın karar verebilme kabiliyetlerine bir saygı. Petrol üreten Arap ülkeleriyle ana şirket arasındaki tüm paralegal ve ekstra diplomatik ilişkilerde arkalarındaki kuvvetleri temsil etme görevi onlarındı. Ana şirkete petrol üreten ulusların çıkarları birbirine sıkı sıkıya bağlı olmakla birlikte, iki tarafta birbirine ortak çıkarların gerektirdiğinden fazla güvenmezdi. Bay Abel'ın temsil ettiği ülkeler dünya arenasında insanların dar çaplı yeteneğiyle kıyaslanmayacak kadar güçlüydüler. Sanayileşmiş dünya büyük bir ihtiyatsızlıkla kendi bekasını Arap ülkesinin petrolüne bağlamış bulunuyordu. Rezervlerin ebedi olmadığını bildikleri halde. Hatta bayağı sınırlı olduğunu bildikleri halde. Bir yandan şu an için teknolojik dünyanın göz bebeği olduklarını pek iyi bilen İlkel ülkelerde kendi kayalarının ve kumlarının altında yatan hayat suyunun ve onun getirdiği politik gücün sona ermesinden önce kendilerine daha kalıcı servetler edinmek peşine düşmüşlerdi. Bu yüzden durmadan dünyanın her tarafında araziler satın alıyor, şirketleri ele geçiriyor, banka sistemlerine nüfuz ediyor, Batı'nın siyasal temsilcileri üzerinde maddi kontrol sağlamaya çabalıyorlardı. Bunları yaparken bazı avantajlara da sahiptiler. Bir kere çabuk iş görebiliyorlardı. Çünkü onlarda demokrasi denilen siyasal sistemin her şeyi ağırlaştıran dolambaçlı labirenti yoktu. İkincisi, Batı'nın politikacıları yozlaşmış kimselerdi ve her türlü pazarlığa açıktı. Üçüncüsü de Batı halkı hırslı, tembel, her türlü tarih bilincinden yoksun bir toplum olup atom çağının da etkisiyle kıyametin eşiğinde yaşamakta oldukları duygusu içindeydiler.